Ayrım 4. Ekmekçi Kadın. Xavier de Montepin. Sayfa 59. Saatler geçmiş, akşam olmuştu. Jacques paydos vakti kapıya geldi. İşçi defterini Madame Fortier'e bırakacaktı. Genç kadın Garut'un sabahki sapsarı çehresini ve onun akşam üzeri lafını bir türlü unutamamıştı. Baktı ki Jacques oralı olmuyor, hatırlattı. Monsieur Garut, bu sabah bana bir şey söylemek istediğinizi bildirmiştiniz. Neydi acaba o? Jacques birden heyecanlanmıştı. Çok şeyler söyleyecektim Madame Fortier, çok şeyler söyleyecektim ama bilmem ki. Buyurun söyleyin işte şimdi. Garut müteredditti. Hayır hayır, şimdi değil, vazgeçtim. Daha doğrusu şimdilik... daha doğrusunu söyleyeyim mi, pek cesaret edemiyorum da. Bu sefer şaşırmak sırası Madame Fortier'e gelmişti. Öyle ya, kendisine ilanı aşk etmeye varıncaya kadar her şeyi cesaretle söylemiş olan bu adamın cesaret edemiyorum sözünün anlamı ne olabilirdi ki? Allah Allah demekten kendini alamadı. Neden cesaret edemeyesiniz? Anlayamadım bunu. Jacques Garut biraz durakladı. Söylemeye niyetlenir gibi oldu. Fakat öyle ayaküstü anlatamayacağını düşündü. Tekrar vazgeçti. Bilemiyorum dedi. Pek öyle kısa yoldan anlatılabilecek gibi değil de ondan belki. Fakat söyleyeceklerim mektup gibi yazarım sana. Bu daha kolay olur hem. Jean, ustabaşının bu durumunu adam akıllı yadırgamıştı. Sözleri de bir hayli garipti. Bocalayıp duruyor, bir şeyler eveleyip geveliyordu. Fakat bir türlü asıl konuya giremiyordu. Madame Fortier, çok tuhaf. Adeta korkutuyorsunuz beni Monsieur Jacques, dedi. Yoksa başınıza büyük bir felaket mi geldi? Beni zor durumda bırakıyorsunuz. Korkutan bir tavrınız var, farkında mısınız? Garut konuyu değiştirmek istedi. Rica ederim Madame Fortier, bana şimdi bir şey sormayın. Her şeyi söyleyeceğim. Daha doğrusu yazacağım size. Yalnız siz bana cevap verin bakayım şimdi. Dün sizinle konuştuklarımı iyice düşündünüz mü? Fortier derhal cevabını verdi. Düşündüm. Peki, netice? Kabul ediyor musunuz tekliflerimi? Razı oluyor musunuz? Sonra cevap vereceğim size. Garut'u tatmin etmemişti bu cevap. Yine her vakitki sözlerinizden biri. Yine kaçamak yollardan gidiyorsunuz yani Madame Fortier. Bu cevabı sonraya bıraka bıraka nereye kadar varacaksınız Allah bilir. Bu defa genç kadın Jacques'ı kıstırmak niyetindeydi. Hele bunları bırakın da siz neden cesaret edemediğinizi söyleyin bana. Pekala öyleyse, dedi ustabaşı. Yarına bırakalım bunları. Yarına mı? Neden yarına? Yarın her iş meydana çıkacak da ondan. Genç kadın ortada bir şeyler döndüğünü hissediyor fakat ne olduğunu bilemiyordu. Çaresizlik içinde Jacques'a hiçbir şey anlamıyorum, anlayamıyorum dedi. Garut, ne olur şimdilik fazla bir şey sormayın dedi. Sabah dediğiniz nedir ki şunun şurasında? Birkaç saat sonra olur. Hem belki sabahtan evvel de çok şeyler olabilir, öyle değil mi? Madame Fortier bu söylenenlerden bir sonuç çıkarmamaya, bir şeyler tahmin etmeye çalıştı. Fakat hayır, olmuyordu. Bir türlü sağlam, müspet bir tahmin yapamıyordu. Üzüntü endişe içinde kıvrandı durdu. Garut'un o akşamki hayatı da başlangıçta her günkü hayatından farklı olmadı. Akşam yemeğini arkadaşları ile birlikte yedi. Sonra onlarla kağıt oynadı, sohbet etti, konuştu. Olacakları yahut olmasını istediği şeyleri unutmuş gibi bir hali vardı o saatlerde. Renginin bozukluğu da gitmiş, normalleşmişti. Hatta bir ara neşelenmişti bile. Fakat saatler ilerledikten sonra arkadaşlarından ayrılıp yalnız kaldığı zaman yüzünün ifadesi tekrar değişti. İlk defa o akşam odasına dönmedi. Kafasının doğrusuna yürüdü. Alfort Tüyl ile Alfort arasındaki vadiye giden yolu tutturdu. Gece sakin ve sessizdi. Adımlarını yere değerken yaptığı çıtırtılar bile kendinden korku yaratıyordu. Gürültü etmeden yürümeye çalışıyordu. Bu yolda onu kimsenin görmemesi lazımdı. Garton Kalesi'nin yakınından geçerken adımlarını daha da yavaşlattı. Çünkü o civarda bir nöbetçi olacaktı ve nöbetçinin de onu görmemesi gerekiyordu. Biraz daha yürüdükten sonra birdenbire durdu. Önünde büyük bir duvar vardı şimdi. Bu yıllarca içinde çalıştığı, geçimini orada çalışmaları için sağladığı fabrikanın duvarıydı. Sağa doğru birkaç adım attı. Bir kapı vardı orada. Servis kapısı. Fabrikatörün akşamları içeriye girdiği servis kapısı. Zaten hazırlıklıydı. Her şeyi önceden planlamıştı. En iyisi buradan girmek diye mırıldandı kendi kendine. Sonra elini cebine attı. Çıkardığı kutuda bal mumu vardı. Onu nefesiyle hohlayarak biraz yumuşattıktan sonra kapının kilidine soktu, kalıbını aldı. İşin birinci kısmı tamamdı. Artık daha fazla kalamazdı orada. Süratle geri döndü. Aynı sessiz ve sakin adımlarla geldiği yere yöneldi. Tren gecenin içinde gürültüyle ilerliyordu. Monsieur Labri fabrikayı, işi, gücü unutmuş, sadece oğlunu, biricik oğlunu düşünüyordu. Hastalığının önemli olup olmadığını düşünüyordu. Tren bir küçük istasyonda durdu nihayet. Burası Belva istasyonuydu. Fabrikatör telaş ve endişeyle indi. Kız kardeşi istasyondan 3 kilometre kadar uzakta bir köyde Saint-Gervais'de oturuyordu. Vakit geç olduğu için ortalıkta herhangi bir vasıta da yoktu. Çaresiz yaya gidecekti. Köye doğru yürümeye başladı. Gecenin sessizliği oğlu hakkındaki endişelerini daha da arttırıyordu. Nihayet kız kardeşinin kapısının önüne geldiğinde vakit gece yarısını geçmişti. Madame Bertin kapıyı açar açmaz onu endişeden kurtarmak için "Hiç merak etme," dedi. "Tehlikeyi atlattı." Monsieur Labri elindekileri divanın üzerine gelişi güzel fırlatırken "Çok merak etmiştim," dedi. "Neymiş hastalığı?" Kız kardeşi "Anjin," diye cevap verdi. "Fakat şiddetli ateş yaptığı için korkutmuştu beni önce. Onun için sana telgraf çektim. Şimdi de biraz ateşi var ama önemli değil." Monsieur Labri çocuğu bir an önce görmek istedi. Üst kata çıkan merdivenleri tırmandılar. Çocuğun yattığı odanın kapısı kapalıydı. Fabrikatör tokmağı yavaşça çevirdi, ayaklarının ucuna basarak girdi içeri. Oda muazzam ve temiz görünüşlüydü. Karşıda soldaki duvarın dibinde karyola vardı ve küçük Lucien bembeyaz örtüler içinde uyuyordu. Yavaş yavaş karyolaya doğru yaklaştı Monsieur Labri. Yorgan yüzünün yarısına kadar örtülüydü çocuğun. Eliyle hafifçe açtı onu. Boynunun altına getirdi. Çocuğun alnındaki boncuk boncuk ter damlaları birikmişti. Monsieur Labri şefkatle yavrusuna doğru uzandı. Yorganın üzerindeki elini avuçlarına alarak okşadı. Sonra odadan çıktılar. Madame Bertin, "Yoldan geldin. Karnın da acıkmıştır belki. Bir şeyler ister miydin?" "Getireyim," diye sordu kardeşine. Monsieur Labri yemek düşünecek durumda değildi. "Hayır, hiçbir şey istemem ben." Madame Bertin, "O halde," diye devam etti. "Ben çocuğun ilacını hazırlayacağım. Sen de hemen soyun, yatağa gir. Hem yorgun hem de üzgünsün. Çocuğun durumunun iyi olduğunu gördükten sonra biraz rahatladın. Ama gene de istirahata ihtiyacın olduğu belli. Hemen yatıp uyu. Yarın sabah konuşuruz." Monsieur Labri kız kardeşinin arkası sıra yatak odasına girdi. Yattıktan sonra bir süre uyku tutmadı. Hem biricik evladını hem de geride bıraktığı fabrikasını düşünüyordu. Nihayet karanlık ve derin bir uykuya daldı. Sabahleyin uyanır uyanmaz oğlunun odasına koştu. Madame Bertin onu oda kapısında karşıladı. "Hiç merak etme, iyi. Hem de çok iyi," dedi. Gerçekten de çocuk dün gecekine göre daha da iyileşmişti. Babasının gelişine de çok sevinmişti yavrucak. Sarıldı, öptü, öptü. Biraz sonra gelen doktor da tehlikenin tamamen uzaklaşmış olduğunu söyledi. Artık iyice rahatlamıştı Monsieur Labri. Kendi kendine, "Şu evlat sevgisi hiçbir şeye benzemiyormuş doğrusu. Ulu Tanrım ne olur, onu benden hiç ayırma," dedi. Sonra da fabrikası gözlerinin önüne geldi. Kendisine büyük ve aydınlık bir istikbalin kapısını açacak olan keşfi geldi. Biraz telaşlandı. Bir an evvel dönmeliydi işinin başına. Hemen o gün hareket etmeyi düşündü. Öğleden sonra bir tren vardı. Ona binerse fabrikaya vaktinde varabilirdi. Biraz sonra öğlen oldu. Madame Berten mutfakta harıl harıl çalışmış, evine çok seyrek gelebilen kardeşini ağırlamak için bütün ustalığını göstermişti. Küçük yemek odasına geçtiler, sofraya oturdular. Madame Berten, şimdi anlat bakalım, dedi. Fabrikada ne var ne yok? İşlerden memnun musun? İyi gidiyor mu? Monsieur Labrie bu soruya büyük bir sevinçle cevap verdi. Oo, dedi. Çok, hem de çok memnunum. Bu gidişle daha da memnun olacağım sanıyorum. Çünkü umduğumdan da büyük sonuçlar sağlayacağıma eminim. Kardeşinin iş durumunu yakından bilen Madame Berten pek de bir şey anlamamış gibiydi bu sözlerden. Hemen sordu. Ne o? Şimdiki servetin az mı geliyor sana yoksa? Monsieur Labrie hemen frenledi kendini. Hayır. Zengin bir insan olduğumu elbette biliyorum. Bu servet bana kâfi aslında. Ama hepsi o kadar değil. Oğluma hatırı sayılır büyük bir servet bırakmak istiyorum. Gayem, hedefim bu. Geceli gündüzlü çalışmalarımın sebebi de bu. İnşallah pek yakında. Madame Berten bir şeyler sezinlemiş gibiydi. Ne o? Yeni bir keşif var galiba. Sen öyle pek karanlığa kurşun atan adamlardan değilsindir de anlaşılan Monsieur Labrie kendisi için çok kıymetli olan keşfini kız kardeşine şöyle bir çıtlatmakta mahsur görmedi. İyi bildin, aferin, dedi. Bizim işlerdeki çok önemli bir boşluğu dolduracak yetenekte yeni bir makine icat ettim. Bu makine kendi alanında büyük bir kuvvet olacak. Onun sayesinde birkaç yılda birkaç milyona birden sahip olmak işten bile değil. Madame Berten son derece ihtiyatlı olması gerektiğine inanıyordu. Allah vere de başka biri elini çabuk tutmasa bu konuda, dedi. Ufacık bir gecikme, bilirsin ya. Monsieur Labrie hemen atıldı. Hiç zannetmem. Kendimi o kadar sağlam, o kadar kuvvetli hissediyorum ki tasavvur bile edemezsin bunu. Madame Berten yine de kuşkudaydı. Ciddi bir endişeyle sordu. Keşfinden kimseye bahsetmedin ya. Monsieur Labrie derhal kahkahayı bastı. Korkma. Benim yardımcılarım gerçekten namuslu, dürüst ve bana bağlı kimselerdir. Bizim ustabaşıyı tanırsın, Jack'ı. Jack Garut'u. Sadece ona bahsettim bu makineden. Fakat kazancı ortak olacağı için bahsettim tabii. Hiç şüphen olmasın. Benim en emin, en sadık işçimdir o. Madame Berten kuşkuluydu. Yılların verdiği tecrübeyle bütün ihmallerin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanan bir kadındı. Ne yaptın sen? Yoksa planları gösterdin mi ona? Diye endişeyle sordu. Korkulacak bir durum yok ki, diye cevap verdi. Çok güvendiğim bir insan olduğunu söylemiştim ya. Hakikaten emin bir adamdır o. Madame Berten'in bu işe pek aklı yatmamıştı ama kardeşinin maneviyatını da daha fazla sarsmak istemedi. İnşallah öyledir, dedi ve konuyu değiştirmek için de aklına geliveren ilk soruyu ortaya attı. Ha, onu soracaktım sana. Hani şu kazada ölen adamın karısını. Nerede şimdi, ne yapıyor acaba zavallı? Fabrikaya aldım onu, çalışıyor, kapıcılık yapıyor. Fakat yol vermek zorunda kalacağım, olmuyor. Madame Berten adam akıllı üzülmüştü bu habere. Ne kabahati var da kadının yol vermeye kalkıyorsun? Ayıp değil mi? Kocası senin fabrikanın işini görürken ölmedi mi? Kendini ona yardım etmeye borçlu hissetmiyor musun yoksa? Hakkım var, diye cevap verdi Monsieur Labrie. Ama ne yapayım, işini kıvıramıyor. Kapıcı dediğin asık suratlı biraz da merhametsiz olacak. Bu öyle değil. İşin içinde önemli bir sebep olmadığına sevinmişti Madame Berten. Kardeşine biraz da çıkışır gibi. Fakat bu onu sokağa atmak için sebep olamaz ki, dedi. Monsieur Labrie, ben de o kanıdayım, diye cevap verdi. Acıyorum da kadına. Fakat onu bu vazifede de tutamayacağım. Elimde değil. Başka bir iş vermem lazım. Onun için de senden bir ricada bulunmak isterdim. Bilmem kabul eder misin? Madame Berten'de bir iyilik yapmak, bu kadının kötü bir duruma düşmesini önlemek istiyordu. Hemen sordu. Ne gibi? Bu kadını senin yanına versem, ha, ne dersin? Hem sana yardımcı olur, hem de Lucien'e bakar. Kadıncağız da sebeplenir böylece. Madame Berthe'nin aslında bir kadına falan ihtiyacı yoktu. Fakat Madame Forti'yi kurtarmak için kabullendi. Bilirsin ki kendi işimi kendim görürüm ben. Zaten titizimdir de. Onun için kadın kullanmam. Madem ki bir haksızlık etmişsin, onu tamir etmek istiyorsun. Hay hay, kadını bana gönder, dedi. Monsieur Labri çok memnun olmuştu bu cevaba. Kız kardeşine teşekkür etti. Eksik olma, dedi. Beni de büyük bir yük altına girmekten kurtardın. Gider gitmez onu sana gönderirim. Fabrikatör yemekten sonra oğlunun odasına çıktı. Bir süre onun yanında kaldı. Fabrikanın o günkü hayatı da bir gün evvelki ve daha evvelki günlerdeki hayatından farksızdı. Sabahleyin yine işçiler fabrikaya gelmişler, işbaşı yapmışlardı. Tabii ustabaşı Jacques Garut da gelmişti. Fakat Jean onun fabrikaya girişini görmemişti. Buna rağmen kafası hep onunla doluydu. Garut'un o tuhaf, esrarengiz halini düşünmekten kendini alamıyordu. Kafasına bir çengel takılmıştı. Düşünüyor ve korkuyordu kadın. Ustabaşının halindeki acayipliği bazı işçiler de fark etmişlerdi. Her zamanki gibi değildi Garut usta. Bir fevkaladelik vardı üzerinde. Fakat Jacques Garut hiç oralı görünmüyordu. Her zamanki gibi atölyeleri dolaştı, işçileri kontrol etti. Etrafa renk vermemeye çalıştı. Bazı hareketleri kafasının adam akıllı meşgul olduğunu ortaya koyuyordu. Yalnız ufak tefek bir iki konudaki umursamazlıkları da dikkati çekti. Mesela marangozhane ustası ortalığın pisliğinden şikayet etmişti. Birikmiş tahta parçalarıyla talaşların kaldırılmalarından sızlanmıştı. Garut ona da üstün körü bir cevap verdi. Merak etme, ben hepsini yarın kaldırtırım onların. Sen işine bak şimdi, dedi. Sonra tekrar odasına çekildi Jacques Garut. Kapısını iyice kapadı. Her zamanki iş önlüğünü giyerek çalışmaya başladı. Öğle paydosunda Rico'dan ihtiyar işçi Vincent'ın karısının öldüğünü öğrendi. Vincent fabrikaya oğlunu göndermiş, köyüne dönmek istediğini, artık fabrikada çalışmayacağını bildirmiş ve geri kalan hesabının ödenmesini istemiş. Haber fabrikada büyük bir üzüntü yarattı. İhtiyar Vincent'ı tanımayan, sevmeyen yoktu. Herkes üzülmüştü. İnsanların kaderiydi bu. Ama Vincent'ın fabrikaya dönmek istemeyişine, hesabının kesilmesi için oğlunu göndermesine sevinmemişlerdi. Çünkü bir gün önce patronun onun işinden kovduğunu hepsi duymuştu. Zavallı ihtiyar fabrikaya gelmeye kalksaydı, bunu öğrenmek bir darbe olacaktı onun için. Böylesi daha iyi olmuştu bu bakımdan. Garut, Vincent'ın hesap durumuyla yakından ilgilendi. Gündeliklerini hemen hesaplattı ve oğluna parayı ödetti. Bu işte öylece kapandı gitti. Jacques Garut öğleden sonra işçilerin arasında görünmedi. Kendi odasına kapandı, yine çalıştı. Heyecanından, telaşından, alnından boncuk boncuk terler dökülüyordu. Bu gizli işe hırsla devam etti. Ta akşam oluncaya, paydos saati gelinceye kadar. Sonra da önlüğünü çıkardı, bir süre düşündükten sonra "Daha bir saat kadar buradayım," dedi kendi kendine. "Jana mektup yazmak için bol vaktim var. Hiç aceleye de lüzum yok. Zaten yazacaklarım uzun da değil. Birkaç satır içinde yazarım anlatacağımı, olur biter." Sonra masasının başına geçti. Oradaki buruşuk kağıtlardan birini çekerek önüne koydu. Cebinden küçük, ağız kısmı yumru yumru kesilmiş bir kurşun kalem çıkardı. Bir süre masaya eğildi kaldı. Karaladığı birkaç satırın altına imzasını attıktan sonra kağıdı dörde katlayıp bir zarfa koydu. Sonra onu postaneye verecekmiş gibi büyük bir ciddiyetle ve itina ile zarfını tükürükleyip kapadı. Zarfı tekrar masanın üzerine koyarak yumruğunu iyice kapansın diye üzerinde birkaç defa bastırdı. Nihayet zarfın üzerine itinalı bir Jean Fortier yazdıktan sonra cebine koyup odadan çıktı. Fabrikanın büyük avlusuna çıktığında ortalıkta kimseler görünmüyordu. Paydos çanından sonra işçiler fabrikadan ayrılmışlar, evlerine gitmişlerdi. Fabrikada yalnız Jacques Garut kalmıştı. Bir de fabrikanın kapıcısı Madame Fortier. Genç kadın paydostan biraz evvel veznedar Rico ile yine çatışmıştı. İşçiler çıkmadan önce Madame Fortier birkaç gün evvel aldığı gaz yağını şişelere boşaltmıştı. Bir ara oralarda dolanan veznedar Rico, iyi koku alan bir zahar gibi burun deliklerini oynata oynata yanına gelip "Yine gaz kokuyor burası, Madame Fortier," demişti. Genç kadın umursamamıştı bunu. Hatta kızmıştı da veznedara. Onun için biraz da sert çıkış yaptı. "Ne olmuş yani?" dedi. "Gaz kokuyorsa, biliyorsunuz, zat-ı alileriniz ikazı ve muhterem patronun emirleriyle pek yakında buradan gideceğim. Giderken beraber götüreceğim için şişelere böldüm gazı. Hikaye bundan ibaret. Herhalde fabrikayı tutuşturacak değilim." Rico bu sert cevabı beklemediği için bir hayli şaşırmıştı. Kem küm etmeye çalıştı ama bir cevap da veremedi. Sadece homurdana homurdana arkasına döndü ve giderken de kendi kendine söylenir gibi "Kindar bir kadına benziyor bu. Kin giden, kötü ruhlu insanlardan da her şey umulur. Allah korusun," dedi. Ustabaşı fabrikadan çıkarken genç kadına uğradı. Elinde bazı kağıtlar da vardı. Uzattı Madame Fortier'e. "Bunlar işçilerin kağıtları." Sonra da sol cebinden bir zarf çıkardı. "Bu da," diye başladı. Arkasını getiremeden Madame Fortier konuştu. "Ha, evet, mektup galiba. Kime verilecek bu?" Jacques Garot kısaca cevabını verdi. "Size." Genç kadın şaşırmıştı. Sonra toparlandı. Herhalde kendine dışarıdan gönderilmiş bir mektup olacaktı bu. Sordu. "Kim göndermiş acaba?" Zarfı açmaya çalışırken kendisini daha da hayretler içerisinde bırakan bir cevapla karşılaştı ve durdu. "Benden," dedi Jacques Garot ve ilave etti. "Rica ederim, alınız, kabul ediniz bunu." Madame Fortier hiçbir şey anlamıyordu bu olanlardan. Ne demekti yani? Jacques Garot, yani şu karşısında duran adam, ona, Madame Fortier'e kendi yazdığı bir mektubu veriyordu. Kadın dayanamadı. "Pek tuhaf bir şey. Şimdi burada bana söyleyemez miydiniz?" Garot zoraki bir tebessümle, "Yazmak daha kolay da," diye mırıldandı. Jacques Garot daha fazla bir şey söylemedi. Yarım yamalak bir "Allah'a ısmarladık," dedikten sonra yürüdü gitti. Genç kadın Garot'un arkasından öylece baka kalmıştı. Böyle çapraşık, karışık işleri almıyordu onun aklı. "Mutlaka aklını falan kaçırmış olacak bu Jacques," diye söylendi kendi kendine. Sonra odasına girdi. Madame Fortier mektup elinde şaşkın şaşkın bakınıyordu. Büyük bir tereddüt içindeydi. Önce okumadan ateşe atıp yakmak, yok etmek istedi onu. Fakat merakını da yenemiyordu. Nihayet yırtıp açtı zarfı. Dörde katlanmış mektubu düzeltti ve okudu. "Sevgili canım, dün size bahsettiğim parlak ve aydınlık istikbal artık bir hayal olmaktan çıkmış, bir gerçek haline gelmiş bulunuyor. Bilmeniz, hem de kesinlikle bilmeniz gereken önemli nokta şu: pek yakında büyük bir servete kavuşacağız. Zengin olmanın yolunu buldum. Bilesiniz ki elimde çok önemli, çok büyük bir icat var. Bunun sayesinde çok büyük bir servete kavuşacağız. Rica ediyorum, hem kendi mutluluğunuzu, hem çocuklarınızın istikbalini, hem de ikimizin mutluluğunu düşününüz. Bu akşam gece yarısından bir saat önce Charlton Köprüsü'nde olacağım. Sizi ve küçük George'u orada bekleyeceğim. Bu buluşmamız yaşayacağımız zengin ve mükemmel hayatımızın başlangıcını, ilk adımını teşkil edecek. Orada buluştuktan sonra bu gece için emin bir yere sığınacağız. Yarın şafakla birlikte de buralardan kaçacağız. Size bir kötü düşüncelinin çok gördüğü bu evi ve küçük bir insaf ve üzüntü duymadan terk ediniz. Bana koşunuz. Bana, yani sizi candan, gönülden seven insana koşunuz. Büyük bir aşkla ve sabırsızlıkla bekliyorum sizi. Geleceksiniz değil mi?" Genç kadın adam akıllı afallamıştı. Bir solukta okuyup bitirdiği mektupta neler yazmıştı Jacques? Olacak iş miydi bu? Neye ve kime, nasıl güvenecekti Madame Fortier? Bu daveti kabul etmek için aklını bozmuş bu herif diye düşündü. Kaçırmış herhalde. Neymiş onlar? İcatlar, servetler, firarlar. Bu gece beni Şarton Köprüsü'nde bekleyecekmiş. Şarton'a gideceğine bir akıl hastanesine gitse çok daha iyi yapar herhalde. Belki tedavi edilir de normal insan haline gelir. Madame Fortier birdenbire daha başka şeyler düşünmeye başladı. Yoksa, dedi, bir tuzak mı bu? Olabilir. Bu kötü ruhlu adamdan her şey beklenebilir. Fakat namuslu bir kadınım ben. Dürüst ve namuslu. Daima da öyle kalacağım. Hiçbir servet beni yolumdan çeviremeyecek. Sonra hırsla avucunu sıktı. Mektup bumburuşuk olmuştu. Daha sonra açtı avucunu. Mektubu iki elinin arasına alarak ovaladı, ovaladı ve köşeye fırlatıp attı. Köşedeki minderde oyuncak asıyla oynamakta olan yavrusuna baktı. Küçük George gözlerini annesine dikmiş, hiçbir şey anlamadan seyrediyordu onu. Ama aklı fikri atındaydı. Biraz evvel hiddetlenmiş, atı kaldırdığı gibi hırsla yere çarpmıştı. Sonra da pişman olmuştu çocuk. Çünkü oyuncak atın sırtı delinmişti. O andaki garip durumdan çekindiği için annesine de bir şey söyleyememişti. Bütün isteği oyuncak atındaki bu deliği kapatmaktı. Annesi okuduğu mektubu fırlatıp atınca gözünü ona dikmişti. Fakat annesinin çok sinirli olduğunu görünce bir türlü almaya cesaret edememişti. Madame Jean Fortier feneri yakmak üzere odadan çıkınca George hemen o köşeye koştu, annesinin buruşturup atmış olduğu kağıdı aldı. Mukavva atın sırt kısmında açılmış olan deliği onunla tıkadı. Üstüne de bir bez koydu. Tekrar oynamaya başladı çocuk. Dışarıda ara sıra şimşekler çakıyordu. Küçük George içten bir ürperme geçirdi. Bir şimşek çakmış ve akşamın karanlığı yırtıcı bir aydınlıkla bölünmüştü. Korkmuştu çocuk. "Anne!" diye seslendi. Kapının dışından annesinin sesi hemen duyuldu. "Ne var yavrum?" diye telaşla sordu. İçeri girdi kadın. Hemen kucağına aldı onu, bir taraftan da "Aman!" diyordu. "Ne pis hava, galiba fırtına kopacak." Sonra küçük George'a "Yemeğimizi vaktiyle yiyelim de bari sen yat uyu," dedi. Yemekten sonra çocuğunu yatırdı. Dikişini aldı eline. Kontrol saatinin gelmesini bekliyordu. Onun vazifelerinden biri de buydu. Her akşam vakit gece yarısına varmadan evvel fabrikanın içini mutlaka dolaşır, bir aksilik, bir tehlike olup olmadığını kontrol ederdi. Bir süre daha dikişine devam etti. Gecenin sessizliği içinde dışarıdan bazı gürültüler duyuluyordu. Şiddetli esen rüzgarın uğultusu idi bu. Şimşekler daha sık çakmaya başlamıştı. Gök gürültüsü uzaktan uzağa duyuluyor, saatler ilerliyordu. Madame Jean Fortier derin düşüncelere dalmıştı. Jack'ın mektubunu düşünüyordu. Ama onun davetine gitmemekte kararlıydı. Sadece ustabaşının hangi planın peşinde olduğunu tahmin etmeye çalışıyordu. Nihayet saat 11'i çaldı. Jean eline feneri alarak yürüdü. Kapıyı açtı, adımını atar atmaz fener söndü. Arkasından da çok şiddetli bir gök gürültüsü daha duyuldu. "Çok fena hava. Çıkamayacağım," diye söylenerek geri döndü. Küçük George da korkmuştu. O saate kadar uyuyamamıştı çocukcağız. Yataktan annesine sesleniyordu. "Anneciğim, anneciğim, korkuyorum ben. Ne olur gitme." Bu şiddetli yağmurda dolaşmaktan vazgeçti Jean. Girdi çocuğunun yatağına. Işığı söndürmüştü, kucağına aldı onu. Jack Garut o akşamı da işçilerle birlikte her zaman gittiği meyhanede geçirdi. Biraz şarap içti, yemeğini yedi. Sonra arkadaşlarından ayrılıp evine gitti. Bir süre evinde kaldı. Şarton Köprüsü'nün yolunu tuttuğu zaman saat 11'e geliyordu. İçi ümitle doluydu. Madame Fortier gelecekti. Onu gizlenebileceği bir yere bıraktıktan sonra planın tatbikatına girişecek, ertesi sabahta beraberce kaçacaklardı. Kadının fırtınaya rağmen randevuya geleceğini ümit ediyordu. Köprüye yaklaştı, gözlerini karanlığa alıştırmaya çalışarak dikkatle baktı. Kimsecikler yoktu ortalıkta. Daha erken, diye düşündü kendi kendine. Daha 11'e vakit vardı ve Jean, o sevdiği kadın saat tam 11'de mutlaka gelecekti. Aksini düşünmesine imkan yoktu. Beklemeye başladı. Bir taraftan fabrika yolunu gözlüyordu. Nihayet saat 11 oldu. Jean yine görünmedi. Birkaç dakika geçtikten sonra da sinirlenmeye başladı. Yerinde duramaz olmuştu artık. Şimdi gelecek, şimdi gelecek diye biraz daha bekledi. Şiddetli yağmur iliklerine kadar işlemişti. Hiddetli adımlarla biraz daha dolaştı, fabrika yoluna dikkatle baktı. Gerçek ortadaydı. Jean gelmiyordu. Demek teklifini reddetmişti. Onu sevmediğini açık açık anlatmıştı. Bundan şüphesi yoktu artık. Jacques Garout günlerce devam eden hayallerinden sıyrılmalıydı artık. Jean ona karşı hiçbir ilgi duymuyor, hiçbir sempati beslemiyordu. Hele aşk. Gülünç bir şeydi bunu düşünmek. Pöh, dedi. Bu işte zarar edecek olan ben değilim. Kendi bilir, tatlı canı bilir. Ben onu yaşadığı bu sefil hayattan kurtaracaktım. O benim vereceğim hayatı reddetti. Vız gelir bana. Ne hali varsa görsün öyleyse. Sonra mektup geldi birden aklına. Yazıp ta Madame Forti'ye verdiği mektup. Tam bir suç delili. Nasıl da yapmıştı bu hatayı? Sanki mektupta yazdıklarını söyleyemez miydi? Olur gaf değildi hani. Ama her şeyin kolayını bulmaya alışmıştı artık. Adam sen de, diye teselli etti kendini. Alt tarafı yarın kaçacağıma bir iki gün daha kalır, vaziyeti kollarım, onun da bir çaresini bulurum elbet. Zaten bir iki gün daha ortalıkta görünüp ondan sonra kaybolursam daha az şüphelenirler benden. Hatta hiç şüphelenmezler. Bu karardan sonra fabrikaya doğru yürümeye başladı. Nihayet 10-15 dakika sonra fabrikanın önüne gelmişti. Karşısında uzayan siyahlığa baktı. Fabrikanın duvarıydı burası. Biraz sağa doğru yürüdü. Bir gün evvel önünde durduğu ve bal mumu ile kilidinin örneğini aldığı kapıya yaklaştı. Bütün gün gizli gizli çalışarak o bal mumuna göre yaptığı anahtarı cebinden çıkardı. Kilide soktu ve çevirdi. Kapı kolaylıkla açılıvermişti. Bir adım attıktan sonra fabrikanın avlusunda bulunuyordu artık. Aynı sessizlikle geriye dönerek kapıyı yavaşça kapattı. Birkaç saniye olduğu yerde durdu, etrafı dinledi. Gece bütün haşmetiyle hüküm sürüyor ve yağmurun sert darbeleriyle rüzgarın uğultusundan başka hiçbir ses duyulmuyordu. Koca fabrikanın içinde yalnız bir tek ışık vardı. Jean Fortier'in odasının ışığı. Yavaşça yürüdü o tarafa. Jean'ın duvarının dibinde ilerledi, içeriye gizlice baktı. Madame Fortier çocuğunu kucağına almış, onu uyutmaya çalışıyordu. Dudaklarının kıpırtısından ninni söylediğini tahmin edebilirdi. Demek bu köhne, bu sefil hayata boyun eğiyordu genç kadın. Bu köhne ve sefil hayatı kendisinin teklif ettiği rahat hayata tercih ediyordu. Daha sonra Monsieur Labrune'un o kendini çok seven patronun odasına doğru yöneldi Jacques Garout. Kapının önüne geldiği zaman hafif bir tereddüt geçirdi. Fakat kararlıydı. Hemen tereddütünü yendi ve yüklendi. Sağlam olmayan kapı bir omuz darbesiyle açılmıştı. Hemen kasaya doğruldu. Her şeye rağmen çok süratli davranması lazımdı. Küçük bir aksilik düşündüklerini elde edemeden yakalanmasına sebep olabilirdi. Cebinden maymuncukları çıkardı. Fabrika kapısının anahtarı ile birlikte gündüzden gizli gizli çalışarak hazırladığı maymuncukları kasanın kilidine soktu. Elleri titriyordu. Kalbi hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı. Büyük bir heyecan içindeydi. İşte yıllar yılı hayaliyle yaşadığı zenginliğin, servetin eşiğine gelmişti. Çok değil, birkaç saniye sonra her şey onun olacaktı. Kasayı açtıktan sonra planların içinde bulunduğu çekmeceyi de küçük bir maymuncukla kurcaladı. O da açılıvermişti. Elini hemen planlara attı. Monsieur Labrune'un büyük ümitler, emekler ve hayallerle yıllarını verdiği planları iş cebine soktu. Kasada 200 bin frank para vardı. Bu kağıt paralarla altınları da aceleyle ceplerine yerleştirdi, kapattı kasayı. Biraz sonra marangoz atölyelerinin kuru tahtaları arasından alevler çıkmaya başlamıştı. Kader ağlarını örüyordu artık. 4. ayrımın sonu. Sayfa 76.